Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmedi Risalesinden 5. nükteli işaret. Umuru gaybiye dair hadislerin birkaç misalini zikredeceğiz. Bu 5. nükteli işarette ve devamındaki işarette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten verdiği haberlerin bir kısmını göreceğiz. Burada esas mesele Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delilleri ortaya konuyor. Dolayısıyla gelecekten verdiği bu haberler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunun en açık delillerindendir. Çünkü gelecekteki bu olayları insanların dehalarıyla, ilimleriyle, görüşleriyle bilmek mümkün değil. Şu halde bu geleceği bilen Zat-ı Zülcelal Allah haber vermiştir ki Peygamberimize, Peygamberimiz de bunu bize bildiriyor. Bu açıdan bakıldığında Peygamber Efendimizin istikbalden, kendisinden sonraki hayattan, gelecekten ne kadar haber verdiyse ve bunlar belki 70-80 tanesi burada açıklanıyor. Hadis kaynaklarına, Delail-i Nübüvve kitaplarına baktığımızda belki bunlar yüzlerce. Öyleyse bunların her birisi tek başına Peygamber Efendimizin peygamberine bir delil. Bunların tamamını topladığımızda kopmaz bir halat gibi, sanki göklerdeki küreleri birbirine bağlayan kopmaz birer halat gibi, bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin en önemli delillerinden birileri olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bunlardan birkaç tanesini beraber okuyup bunun içindeki bazı bilgileri de anlamaya çalışalım inşallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki, minber üstünde cemaat-ı sahabe içinde ferman etmiş ki. Şimdi burada ince bir nükte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek Mescid-i Nebevi'de, gerek başka ortamlarda, mesela bir seferde, bir yolculukta, bir namaz esnasında fark etmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafı sürekli sahabelerle dolu olduğundan, Peygamberimiz ashabı içerisinde bir bilgiyi haber verdiği zaman, o bilgiyi birkaç kişi de aktarsa bize, aslında onlarca insan aktarmış gibi oluyor. Çünkü Peygamberimizin verdiği bu haberi bize aktarırken o sahabi, yani diğer sahabilere veya tabiine aktarırken, yanında o haberi duyan ve bilen sahabiler de var. O bilgi aktarıldığı halde onların sessiz kalması gösteriyor ki, bu olay birkaç kişinin aktarmasından değil, o olayla ilgisi olan bütün sahabilerin sessiz kalmasından da aynı zamanda bir kuvvet alıyor ve o kadar insanın onayından geçmiş gibi oluyor. İşte düşünün bu olayı. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de, Minber-i Şerif üstünde böyle bir hadis söylüyor, konuşuyor. Gelecekten bir haber veriyor. Vereceği haber Hazreti Hasan Efendimizle ilgili bir olay. Peki Hazreti Hasan Efendimiz çocuk, Peygamberimizin torunu yanında. Peygamber Efendimiz ashabın içerisinde hem şahıs belli hem olay belli. Diyor ki, İbni Hasan haza seyyidun. Bu Hasan benim oğlumdur. Seyyittir. Benim oğlum bu Hasan. Seyyittir. Seyuslihullahu bihi. Allah-u Teala bu Hasan vesilesiyle ıslah edecek, aralarını bulacak. Beyne fiyeteyn azimeteyn. İki büyük ordunun arasını ıslah edecek ve büyük bir fitnenin önüne geçerek engel olacak. Allah bunu da bu torunum, oğlum, seyyid, efendi olan Hasan'ı da vesile kılacak. Bunu haber vermiş Peygamberimiz Aleyhisselam. Peki bu olay ne zaman gerçekleşmiş? Nerede gerçekleşmiş? 40 sene sonra. İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an Hazreti Muaviye radıyallahu an ile musalaha edip Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. Hazreti Hasan Efendimiz halife olduktan sonra Hazreti Muaviye Efendimizle karşı karşıya gelirler. Ve iki büyük ordunun savaş yapması kaçınılmaz. Kufeliler Hazreti Hasan Efendimiz'e biat etmişler halife olarak, emir olarak. Hazreti Muaviye Efendimiz'i de daha önceden Hazreti Ali Efendimiz zamanındayken onu halife kabul edenler vardı malumunuz. Dolayısıyla Hazreti Hasan Efendimiz'in taraftarlarıyla Hazreti Muaviye Efendimiz'in taraftarlarının büyük bir savaşa başlanması muhtemelken Hazreti Hasan Efendimiz kendi rızasıyla ve gönlüyle halifeliği Hazreti Muaviye'ye devreder ve savaşı kökten ortadan kaldırır. İşte Hazreti Hasan Efendimizin ümmeti Muhammed'in ıslahına, fitnenin engeline ve iki büyük ordunun savaşmasından vazgeçmesine vesile olacak bu olayı 40 sene önce haber vermiş. Peygamberimizin haber verdiği bu olay 40 sene sonra gerçekleşmiş. Hazreti Hasan Efendimiz de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani dedesinin bu mucizesini hayatıyla, haliyle ve davranışıyla tasdik etmiştir. Şu halde bu haberi verecek zat ancak Allah'ın elçisi olabilir. Kendi vefatından 30 sene sonra Peygamberimiz Aleyhisselam 10 yıl Medine'de kalmış hicretten sonra ve hicri 10. yılında ahirete göçmüştür. Kendisinin göçmesinden 30 yıl sonra Hazreti Hasan Efendimiz bu olayı gerçekleştirmiş. Demek ki Peygamberimizin bu olayı haber vermesi Medine'nin ilk yıllarında. Medine'nin ilk yıllarındayken verdiği bu haber 40 yıl sonra Peygamberimizin haber verdiği gibi aynen gerçekleşmiş ve bu olayın kahramanı olan Hazreti Hasan Efendimiz de bizzat bu olayı hayatıyla gerçekleştirerek Peygamberimizin peygamberliğine bir imza daha atmış. İkincisi, nakli sahih ile Hazreti Ali'ye demiş Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'e. Burada bizim okuyacağımız 3-4 tane rivayet var. Hepsi de Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili ve Ali Beyt'le ilgili olaylar. Bunların hepsini beraber değerlendirelim inşallah. Birincisi şu. سَتُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ Burada 3 tane özellik zikrediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu 3 özellik de 3 ayrı gruba işaret ediyor. Onun için Üstad Bediüzzaman Hazretleri hem vak'ay-i cemel, hem vak'ay-i sıf'in, hem vak'ay-i havariç hadiselerini haber vermiş. Birinci grup setukatilun nakisin, nakisinlerle yani tabiri caizse biatlarından verdikleri sözlerden vazgeçenlerle kastedilen Cemel vakasındaki Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha gibi cennetle müjdelenen sahabilerin bulunduğu Cemel Savaşı. Velkasit'in grubuyla ifadesiyle kastedilenler de Sıffin Savaşı'nda Hazreti Muaviye ve taraftarları. Çünkü Hazreti Muaviye ve taraftarları adaleti izafi ile hükmettiklerinden adaleti mahsadan ayrılmışlar. Bir bu açıdan, bir de onlar içtihatlarında hata ettiklerinden dolayı, her ne kadar bu içtihatlarından dolayı sevap alıyorlar ve mesul değiller ise de içtihatlarında hata etmelerinden dolayı kasıtın ifadesiyle söylenmiş. Mariqin ifadesiyle de dinden çıkanlar anlamında hariciler kastedilmiştir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimizin hayatı boyunca karşılaşacağı olayları 3 kelimeyle ifade etmiş. Tabiri caizse Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin hayatını özetlemiş. Sen nakisin vel kasitin vel marikin yani cemeldekilerle, sıffindekilerle ve haricilerle harp edeceksin, savaş yapacaksın, Onlar arasında problemler olacak diye haber vermiş ve gerçekten bunlar haber verdiği gibi çıkmış. Hem Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi. Yani Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Zübeyir Efendimiz ikisi de cennetlik. Dünyadayken cennetlikte müjdelenmiş iki bahadır sahabi. İkisi de muhabbetle birbirlerini karşılıklı muhabbetle sevgilerini ifade ederken Peygamberimiz buyurmuş ki Ya Ali bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Yani Hazreti Zübeyir seninle mücadeleye girişecek ama haksızdır diye Peygamberimiz haber vermiş. Hatta bu olayı biraz sonra biraz ifade etmeye çalışacağız ama bir cümleyle şöyle ifade edelim. Hazreti Ali Efendimiz Cemel Savaşı'ndan sonra Hazreti Zübeyir'e bu olayı hatırlatmış ve Hazreti Zübeyir demiştir ki gerçekten ben bu olayı unutmuştum. Hazreti Ali Efendimiz'in ya Zübeyir Peygamberimiz bize bildirmemiş miydi ki Zübeyir sana karşı mücadele edecek ama haksızdır diye söylememiş miydi hatırlamıyor musun deyince Hazreti Zübeyir evet böyle bir olayı Peygamberimiz söylemişti ama ben unutmuşum şimdi hatırladım diyerek bunu bizzat kendi itiraf etmiştir. Tarihi kaynaklarda bu bilgiler geçmektedir. Öyleyse Peygamber Efendimizin isim vererek İstikbalde ikinizin arasında bir problem çıkacak diyor. Hem de haklıyı ve haksızı ayırarak ifade ediyor. Peygamberimizin haber verdiği gibi bu olayın gerçekleşmesi gösteriyor ki böyle bir olayı Peygamberimize haber veren Allamul Guyub, gayıpların, bütün bilinmezlerin bileni olan Allah'tır. Peygamberimiz de kendisine haber verdiği, Allah'ın haber verdiği bu bilgileri bize bildirmektedir. Hem ezvacı tahiratına demiş. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşlerine ezvacı tahirat denilir. Temiz eşler. Ahlaken temiz olan eşler. Onlar bütün müminlerin anneleridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri bütün kıyamete kadar gelecek müminlerin anneleri olduğundan onlara bir anne hürmeti ve saygısıyla davranmak. Onlar hakkında konuşurken öz annemizden daha ileri derecede bir saygı ve hürmet ifadesi kullanmak asla onların ruhaniyetlerini incitecek bir ifadeden ve tavırdan uzak durmak gerekiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam mübarek eşlerine demiş ki, içinizde birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek. Öncelikle bu olay bütün eşler arasında ifade edilmiş. Peygamberimize Cenab-ı Hak bu olayı önce net olarak bildirmemiş. Hatta وَتَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ Ona havep köpekleri ürer, havlar. Yani bu olayın havep diye ifade edilen bir muhitten geçileceğini haber vermiş Peygamberimiz Aleyhisselam. İşte şu sahih kat'i hadisler 30 sene sonra Hazreti Ali'nin Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı Vak'ay-ı Cemel'de ve Muaviye karşı Sıffin'de ve Havarici karşı Hareura'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilisidir. Bu olayda dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Üzerinde kısaca durmaya çalışalım. Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üç grubu kısaca özetleyelim ki konu net anlaşılsın ve özellikle sahabe efendilerimiz hakkında ileri geri konuşmadan uzak duralım. Peki olayı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ifade ettiği tarzda nasıl özetleyebiliriz? Ve bu olayla ilgili sahabe efendilerimiz arasında meydana gelen savaşlara bakış açımız nasıl olmalıdır? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberin kelimeleri üzerinden gitmeye çalışalım. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'e ne diyor? Ya Ali seninle nakisin savaşacak. Yani sen nakisinlerle savaşacaksın. Bunlar kim? Bunlar Cemel vakasında Hazreti Ali Efendimiz'in karşısında yer alan Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha gibi sahabiler ve başka sahabiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana verdikleri biattan ve sözden vazgeçecekler, ayrılacaklar dediği grup bunlar. Aslında Hazreti Zübeyir ve Hazreti Talha gibi sahabe efendilerimiz Hazreti Ali Efendimizin halifeliğini kabul etmişlerdi ve biat etmişlerdi. Sonra bu biatlarından vazgeçtiler. Neden? İçtihat farkından dolayı. İçtihat farkında temeli şuna dayanıyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Hazreti Osman'ı şehit edenlerin içerisine karışanlar büyük bir kalabalık. Yani yüzlerce insan bu olaya karıştı. Ama bunların içerisinden Hazreti Osman'ı şehit edenler belli kişiler. O kişiler bulunup suçlular tespit edilinceye kadar ceza beklemeli. Çünkü suçun şahsiliği esastır. Suçu kim işlediyse ceza ona verilir. 2. Bir suçsuz insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi görülmüş Kur'an ayetinde. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de suçsuz yere bir insanın öldürülmesini bütün insanlığı öldürmek gibi ifade ediyor Rabbimiz. Öyleyse Hazreti Ali Efendimiz ve onun gibi içtihat edenler diyorlar ki, evet Hazreti Osman'ı şehit edenler suçludur, cezalandırılmalıdır. Ancak suça karışanlar net olmadığından ve yüzlerce insan şu anda suçluymuş gibi görüldüğünden suçlular bizzat tespit edilecek, sonra onlar cezalandırılacak ve kısas yerine getirilecektir. Ama Hazreti Ali Efendimizin karşısında yer alan Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha gibi zatlar da diyorlar ki, burada Hazreti Osman'ın suçlularının cezalandırılması gerekiyor. Ama suçluları tespit etmek mümkün olmadığından toplumun selameti için, bir daha böyle fitnelerin ortaya çıkmaması için bunların tamamının cezalandırılması gerekiyor. Bir daha böyle fitneler ortaya çıkmasın. Çünkü diyorlar Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömer Efendimiz zamanındaki bir toplum saf ve temiz değil. Yeni Müslüman olanlarla toplumda bir bozulma meydana gelmiştir. Öyleyse adaleti hakikiyenin tatbiki mümkün olmadığından adaleti izafiye tatbik edilmelidir. Biz bunların tamamının cezalandırılmasını istiyoruz. Burada sahabe efendilerimizin her iki grubunun da yaptığı içtihattır. Ve içtihat eden içtihat sevabı alır çünkü bütün sahabeler müştehittir. Aslında bu içtihat halinde kalsaydı ve siyasete taalluk etmeseydi savaş çıkmayacaktı. Ama siyasete taalluk ettiğinden ve yönetimi ilgilendirdiğinden bu netice itibariyle savaşa sebebiyet vermiş ve Cemel Vakkası dediğimiz savaş ortaya çıkmıştır. Öyleyse Hazreti Ali Efendimiz her ne kadar bu içtihadında isabetli ve muhalifleri içtihatlarında isabetsiz ise de madem ki içtihattır en azından hata etse bile hata edenler içtihat sevap alırlar ve bundan da mesul ve sorumlu olmazlar. İşin özü budur. İşte Peygamber Efendimiz biatlarından, sözleşmelerinden dönecekler diyerek bu grubu ifade etmiştir. Hazreti Ayşe annemizin durumu biraz farklı. Özellikle bu rivayete dikkat alarak bunu incelemekte fayda var. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Osman şehit edildiğinde Mekke'dedir. Mekke'ye gitmiştir ve Mekke'de bulunduğu dönemde bu olaylar cereyan etmiştir. Kendisi Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Zübeyir ve Talha Efendilerimiz arasında meydana gelen bu ihtilafı çözmek, aralarında çıkacak bir savaşı engellemek niyetiyle Mekke'den Medine'ye gelmiştir. Ve oradan da aralarındaki bu olayı çözmek üzere Hav'eb bölgesinden devesiyle geçerken bazı köpeklerin seslerini duyar. Ve sorar, burası neresidir diye. Hav'eb bölgesi derler. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şeyini tabiri caizse uyarısını hatırlar ve vazgeçmek ister. Ama derler ki Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir gibi zatlar senin bu duruşun belki de bir barışa, belki de bir sulha vesile olur derler. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Rabbimiz iki taife bir savaşa girerlerse onların aralarını bulun ayeti kerimesi var Hucurat suresinde. İşte Hazreti Ayşe annemizin esas hedef ve niyeti de budur. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Zübeyir ve Talha Efendilerin arasında meydana gelecek bu ihtilafı gidermek ve bu savaştan bunları uzaklaştırarak aralarını sulh etmek niyetiyle yola çıkmış. Ama neticede münafıkların da ve aradaki İslam düşmanlarının da kışkırtmasıyla bir savaş neticeye vermiş ve savaşın neticesinde de böyle insanların ciğerlerini sızlatan olaylar meydana gelmiştir. Ama bizim bu olaya bakış açımız Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinde böyle olmalıdır. Ve onların bu savaşta ölenler de öldürenler de şehittirler, ehli cennettirler. Aralarındaki olaya bakış açımızda özetle bu olmalıdır. Yoksa tarihte anlatılan yok o bu şunu dedi, yok şu buna onu dedi falan. Şundan dolayı böyle oldu, bundan dolayı böyle oldu gibi zahiri sebeplere takılmak doğru değil. Tarihin gösterdiği bu olaylar bahanelerdir. Ama işin asıl gerçek yüzü içtihattan kaynaklanmıştır. Ve bunlara bakış açımızda aynen böyle olmalıdır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali Efendimizle ilgili Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı Vak'ay-ı Cemel'de, Hazreti Muaviye karşı Sıffin'de, Sıffin'de olayı da Peygamber Efendimiz Kasitîn diye adaletle ilgili tabiri caizse yani Hazreti Muaviye taraftarlarının her ne kadar böyle bir olay olsa da aslında içtihatlarında isabet etmediklerinin de bir ifadesidir. Mârikîn ifadesiyle de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kimi haber vermiş oluyor? Haricileri. Hazreti Ali'ye, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Zübeyir'e, Hazreti Talha'ya kafir diyen bir grup. Bunlara biz hariciler diyoruz. Bu tür gruplar tarihin her döneminde olmuştur. Yani bunların İslami bir örtü, İslami bir simge taşımaları yeterli değildir. Yani sakallı olabilir, cübbeli, sarıklı olabilirler. Hatta haricilerden bazı gruplar secde yapmalarından dolayı çok namaz kılmalarından alınlarının nasır tuttuğu ifade edilir. Yani dini bir örtü, dini bir kisve, dini bir simge onların halinden görülebilir. Ama yaşam tarzları, inanç dünyası ve hal ve hareketleri onların İslam'a uymaz. Ve bunları Peygamberimiz okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlar olarak ifade etmiş. Tarihte bunlara hariciler denmiştir. Huruc eden, dinden çıkanlar, Hazreti Ali gibi sahabilere kafir deyip yanlış itikada giren insanlar diye. Bugünümüzde de bu tür insanlar ne yazık ki İslam adına çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmek ve bunların asla İslamiyet'le bilgisi olmadığını dünyaya ilan etmek, bunların aslında Hazreti Ali'ye kafir diyen grupların bir devamı olduğunu mutlaka bilmek ve duyurmak gerekiyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haricilerin de Hazreti Ali Efendimiz'e karşı geleceğini haber vermiş. Gerçekten Havarice karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybenin bir tasdiki fiilidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu olayları hem özellikleriyle hem de sırasıyla haber vermesi gösteriyor ki bu bilgileri Peygamberimiz Allah'tan alıyor ve ashabına bildiriyor. Doğrudan Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben ve doğrudan kiminle mücadele edeceklerin özelliklerle haber vermesi gerçekten çok net, açık ve berrak. Hatta Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ali'ye karşı Hazreti Ali'nin haklarını tasdik etmiş. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Ayşe annemizi kardeşi Muhammed yanına katarak bazı kadınlarla beraber güvenli bir şekilde Medine'ye ulaşmasını sağlamış. Hatta bir kısım hediyelerle beraber. Evet. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı haber vermiş, ihbar etmiş. Bu da çok orijinal bir bilgi. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbni Mülcemül Haricidir. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberi düşünün. Hazreti Ali Efendimiz biliyor. Kendisini kimin öldüreceğini de biliyor. Ama suç tespit edilmemiş. Henüz suç ortaya çıkmamış. Madem ki suç ortaya çıkmamıştır, öyleyse suçsuzdur. Fesubhanallah. Ama Gerçekten tarih Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haberi altın harflerle ve kazınamayacak şekilde yazmış. Abdurrahman İbni Mülcem diye bilinen harici Hazreti Ali Efendimiz'i şehit etmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam verdiği bu haber gerçekleşmiştir. Hem haricilerin içinde Zülsedye denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki Peygamberim buyurmuş ki sana karşı çıkacak o grubun içerisinde Zülsedye diye bilinen ve farklı özelliği bulunan bir kişi de olacak demiş. Bunun kolun birisinin pazudan itibaren olmadığı ve pazunun orada da böyle bir meme gibi bir çıkıntının bulunduğu, memenin üzerinde de sarı renkte kılların olduğu bir zat varmış. Bu da Zülsedye diye bilinen bir kişiymiş. Yani toplum içerisinde böyle biliniyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam haber vermiş ki, sana karşı çıkacak grubun içerisinde bu özelliklerle bilinen kişi de olacak demiş. Gerçekten havarişlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hazreti Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş, hem mucizeyi nebevi ilan etmiş. Hazreti Ali demiş ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana karşı çıkacak grubun içerisinde bu özelliklerde kişinin bulunacağını haber verdi mi? Haricilerin içerisinde bulunan ama bu olayı bilen birçok kişi evet demişler. E bakın demiş. Peygamberimizin verdiği bu haber aynen çıktı. Sizin ölülerinizin arasında bu insan, bu zat. Öyleyse bu durum gösteriyor ki Peygamberimizin gelecekte bana karşı çıkacağını haber verdiği grup sizlersiniz diye Peygamber Efendimizin verdiği bu haberi onların diliyle de tasdik ettirmiş. Ve bu olaydan sonra birçok kişi Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıkmaktan vazgeçip Hazreti Ali Efendimiz'in tarafına geçmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı birkaç açıdan istikbalden vereceği haber arasına koyabiliriz. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki Hazreti Hüseyin Taf yani Kerbela'da katledilecektir. O zaman Kerbela'nın ismi, bugün Kerbela olarak bilinen yerin ismi Taf'tır. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz vukua gelip o ihbar-ı gaybi tasdik etmiş. Kadir-i İlahi'nin bir cilvesidir ki Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela taraflarına gitmek için yola çıktığında bu olayı bilenlerden birçoğu onu engellemek istemiş. Bu olayın kendisi hakkında hayırlı olmayacağını, belki de şehit olmasına neden olacağını ve Medine'den ayrılmaması gerektiğini kendisine sahabilerden birçoğu telkin etmiş ve onu oraya gitmekten engellemek istemişler. Ama kader-i ilahi onun oraya gitmesine izin vermiş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam verdiği bu haber 50 sene sonra kalpleri sızlatan, ciğerleri kavuran ve hakikaten vicdanları sızlatan bu olay meydana gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber gerçekleşmiş. Tabii bu olayın kaderin yönünden baktığımız zaman nice hikmetleri var, maslahatları var. Biz olayların zahiri görüntüsünden çok olayların arka tarafındaki hikmetlerine bakarak değerlendirmemizde fayda vardır. Şimdi bununla ilgili bir soru ve cevabı da okuyarak inşallah konumuza devam edelim. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim Ali Beytim benden sonra yelkavne katlan ve teşrida yani katle, belaya ve nefye maruz kalacaklar. Yani Peygamberimiz buyurmuş ki benim ailem, benim sülalem, benim soyumdan gelenler hem ölüme hem baskılara, zulümlere hem de sürgünlere maruz kalacak diye Peygamberimiz haber vermiş. Hatta bir kısmını da zaman zaman izah etmiş, açıklamış. Gerçekten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelenler hem Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere şehit olmuşlar. Hem de çok baskılara, zulümlere maruz kalmışlar. Hem de çok sürgünler yaşamışlar. Şimdi şu makamda bir mühim sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali o derece hilafete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafete takaddüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? Öncelikle şunu ifade edelim ki Ehl-i Sünnet ittifak etmiştir ki ümmetin en faziletlisi Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Yani dört halifenin fazilet sırası hilafet sırasına göredir. Ebubekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman-ı Zinnureyn ve Ali Mürteza'dır. Bununla ilgili ayetlerden ve hadislerden delillerimiz var. Bu detaya girmeyeceğiz. Ancak dördüncü lem'ada Bediüzzaman, Üstad Bediüzzaman Hazretleri bunu bir örnekle ifade eder. Aslında Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin kemalat ve fazileti farklı değerlendiriliyor. Hazreti Ali Efendimizin farklı değerlendiriyor. Şimdi burada dikkat çeken husus Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimizin Peygamber Efendimizin nübüvvetinden aldığı miras bir de Peygamber Efendimizin velayetinden aldığı miras. Hazreti Ali Efendimizin ise Peygamber Efendimizin nübüvvetinden aldığı miras ve onun velayetinden aldığı miras noktasından değerlendiriliyor. Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yönünden, nübüvvet yönünden aldığı mirası, Hazreti Ali Efendimizin aldığı mirastan fazla çıkmış. Diyelim ki onun elmas kıymetinde, öbür özellikleri ise altın kıymetinde. İşte Ebubekir Sıddık Efendimizin peygamberimizden aldığı bu nübüvvet yönünden aldığı elmas kıymetindeki mirası velayet yönünden aldığı mirastan Hazreti Ali Efendimizin aldığı altın mirasından çok yüksek olduğundan özetle söylemek gerekirse Ebubekir Sıddık Efendimiz en faziletlisidir ve birinci halifedir. Ama burada Hazreti Ali Efendimizin de kemalatı var. Özellikle şu noktalardan. Bir defa Resul-i Ekrem Hazreti Ali Efendimiz hilafete layıktır. Onda şüphe yok. İki, onun için Allah-u Teala ona dördüncü sırada halifelik nasip etmiştir. İki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karabeti, yani Peygamber Efendimizin akrabalık yönünden en yakını ve soyunun temsilcisi Şah-ı Velayet. Üçüncüsü, harikulade cesaret. Evet, ilmiyle beraber neden hilafete takaddüm ettirilmedi? Hazreti Ali Efendimiz peygamberimizin bildirmesine göre ben ilmin şehriysem Ali onun kapısıdır buyurmuş. Hazreti Ali Efendimizin ilmin konusunda hutbede bir zaman bana evvelinden ve ahirinden ilimler verildi. Ne sorarsanız sorun dediği rivayet ediliyor. Hem cesaretiyle meşhur hem ilmiyle meşhur olan bir zat. Böyle olmasına rağmen neden dördüncü halife olarak Allah tarafından takdir edildi? İkincisi, neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? Yani ilk üç halife zamanında olmayan karışıklıklar ve tabiri caizse farklı düşünceler neden Hazreti Ali Efendimiz zamanında meydana geldi? İki şıklı, gerçekten zor, müşkil bir mesele. Şimdi bunun cevabını anlamaya çalışalım inşallah. Âl-i Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş. Bu ince bir sır. Peygamber Efendimiz, bu kitaplarda geçiyor bu bilgi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin halife olmasını, kendisinden sonra yerine geçmesini arzu etmiş. Fakat gaybtan ona bildirilmiş ki muradı ilahi başkadır. Demek ki Peygamber Efendimizin beşer olarak, insan olarak, baba olarak, dede olarak kendi soyundan gelecek, tabiri caizse soyunu devam ettirecek Hazreti Ali'nin ve devamındakilerin kendi yerine geçmesini arzu etmiş. Ama risalet olarak, peygamberlik olarak Allah'tan aldığı vahiyle kendisine Allah'ın muradının Hazreti Ali değil, birinci halife olarak Hazreti Ebubekir Sıddık olduğu bildirilmiş. Peygamberimiz ne yapmış? Peygamberimiz de o da arzusunu bırakıp muradı ilahiye tabi olmuş. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda olduğu gibi kendisinin serbest bırakıldığı konular var Peygamber Efendimizin. Serbest bırakıldığı konularda Peygamber Efendimiz ferasetiyle, dirayetiyle ve nübüvvetin nuruyla iştihad ediyor. Eğer iştihadında bir hata ederse Allah tarafından tasih ediliyor, düzeltiliyor. Bunun örnekleri var. Ve Allah-u Teala'nın düzelttiği şekliyle din oluyor. Eğer Allah tarafından bir düzeltme, bir tahsis söz konusu değilse, demek ki Peygamberimizin o iştihadı Allah'ın rızasına uygun olduğu anlaşılıyor. İşte burada da beşeriyetiyle, insaniyetiyle bir iştihatta bulunmuş. Hazreti Ali'nin tabiri caizse kendisinden sonra gelmesi konusunda bir arzu uyanmış iş dünyasında. Ama Allah-u Teala'dan haber geliyor ki, Allah bildiriyor ki, murad-ı ilahi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın birinci halife olması. Peygamber Efendimiz de kendi arzusunu terk edip Allah'ın muradına uymuş. Demek biz de dünyevi olarak bazı konularda bazı arzularımız olabilir. Ama burada bizi yönlendiren, bizi sevk ve idare eden murad-ı ilahi olmalı. Kendi irademizi, kendi cüz irademizi Allah'ın külli iradesine bırakmalıyız. Ve onun külli iradesine uygun hareket etmeliyiz. Peki, murad-ı ilahinin Ebubekir Sıddık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz, Osman-ı Zinnure Efendimiz ve Ali Efendilerimiz şeklinde sıralamasının hikmeti nedir? Neden birinci halifeliği Ebubekir Sıddık Efendimiz'i murad etmiş Rabbimiz? Neden dördüncü halifeliği Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz'e murad etmiş Rabbimiz? Bunun hikmeti nedir? Bizim için önemli olan olayları değiştirmek gibi hakkımız ve haddimiz olmayan bir şeye soyunmak değil. Gerçekten meydana gelmiş olaylar var. Murad-ı ilahi uygun gerçekleşmiş olaylar var. Bu olayların hikmet yönünü araştırmaktır bizim için. Tarihe giderek bu olayı değiştiremeyiz ki. Zaten murad-ı ilahi böyledir. Böyle cereyan etmiş. Öyleyse bizim bu olayların arka tarafında hikmeti nedir? Rahmeti nedir? Bereketi nedir? Acaba Cenab-ı Hak hangi nedenlerle, hangi sebeplerle buna müsaade etti ve böyle murad etti? Bunları anlamaya çalışmaktır ve burada kendimizi yormaktır tabiri caizse. İşte murad-ı ilahi hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki, vefat-ı nebeviden sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler, eğer Hazreti Ali başa geçseydi, Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mumaşasız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstagniyane tavrı ve şöhretgir alem şecaati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak katiyen muhtemeldi. Bir defa Hazreti Ali Efendimiz'in ilk halife olması durumunda kendi halifeliği dönemindeki farklılıkların ortaya çıkmasıyla, ihtilafların, bölünmelerin ortaya çıkmasıyla şahittir ki bu olaylar o zaman birinci halife döneminde meydana gelecekti. Böyle bir olayın meydana gelme ihtimali kuvvetle muhtemeldi. İşte Allah-u Teala bu tür çalkantıların, ihtilafların, farklılıkların ortaya çıkmaması hikmetinden dolayı bunların Hazreti Ali Efendimiz'in dördüncü halife olmasını murad etmiş en mühim hikmetlerinden birisi budur. Bunu bir de anlamaya çalışalım bu paragrafı. Bir defa peygamberin vefatından sonra ümmeti Muhammed'in kuvvetle ittifaka ihtiyacı var. Kur'an-ı Kerim mushaf haline getirilmemiş. Tabiri caizse iki kitap haline toplanmamış. Çünkü vahiy devam ediyordu. Vahyin devam ettiği bir dönemde elbette sürekli yeni vahiler geldiği için artık Kur'an bitti, son hali budur diyeceğimiz bir durum yoktu. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselam hayatta, vahiy devam ediyor, hiçbir problem yok. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahirete irtihal ettiği anda öyle bir kenetlenme, öyle bir birlik ve beraberlik olmalı ki hem İslam, hem din, hem Kur'an, hem ibadetler, hem hadisler hiçbir zarar görmesin ve İslamiyet'e dışarıdan herhangi bir tefrika ve ayrılık girmesin. İşte peygamber vefatından sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler. Eğer Hazreti Ali Efendimiz birinci halife olsaydı, o zaman Hazreti Ali Efendimiz zamanından meydana gelen olaylarında düşündüğümüzde, o olaylar faraza Hazreti Ali Efendimiz birinci halife olduğunda meydana gelseydi, ne kadar büyük problemler, sıkıntılar meydana geleceği belliydi. Olaya bu açıdan bakmak gerekiyor. İkincisi, hem Hazreti Ali'nin hilafetinin tahur etmesinin bir sırrı da. O zaman niye Hazreti Ali Efendimiz dördüncü halife oldu? İkinci, üçüncü olmadı, dördüncü oldu. Gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla, Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdiği gibi, sonra inkişaf eden 73 fırka efkarın esaslarını taşıyan o akvam içinde. Şimdi Peygamberimiz haber vermiş ki, benden sonra ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Peki bu fırkaların fikirlerinin tohumları ne zaman atıldı? İşte Hazreti Ali Efendimiz dönemindeki farklılıkların ortaya çıkması döneminde atıldı. Neden? Çünkü birinci halife Ebubekir Sıddık Efendimiz'den itibaren ikinci ve üçüncü halifeler döneminde çok kavimler İslamiyet'e girdi. Çok beldeler İslam toprakları oldu. Dolayısıyla Mecusilerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, ateşperestlerden, putperestlerden çok farklı anlayış, din ve inanış gruplarından insanlar İslamiyet'e girdi. Ama bu insanlar İslamiyet'e girerken elbisesini çıkarıp yeni bir elbise giyer gibi girmediler ki. Evet, İslam kabul ettiler ama eski düşünceleriyle beraber geldiler. Eski inançları da onların yanında geldi. Bunların bir kısmı tahsih etti, tadil edildi, düzeldi ama bir kısmı da işlerinde kaldı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim içinde çıkacak dediği o 73 fırkanın temelleri ve asıl fikirleri Hazreti Ali Efendimiz dönemindeki toplumda vardı. İşte bu muhtelif kavimlerin birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde. Hazreti Ali Efendimiz öyle bir dönemde halife oluyor ki Peygamberimizin verdiği bu 73 fırkanın temel fikirleri onların içerisinde o toplumda mevcuttu. İşte böyle bir toplum içerisinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında, hakikaten çok fitnelerin ortaya çıkacağı böyle bir dönemde Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşimi, öyleyse öyle bir kahraman alişan lazım ki bu dönemde o olaylara karşı dayanabilsin. Kim olmalı? Bir, Haşimi olmalı. Yani Peygamberimizin sülalesinden, Haşimi soyundan, Haşimi grubundan, kabile yani. İkincisi, Ali Beyt gibi kuvvetli, bütün ümmeti Muhammed, Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle Ali Beyt'in etrafında Ali Beyt'e uyması emredilmiş. Yani Ali Beyt'ten muradı sünnet-i nebeviyedir. Ama Ali Beyt'e karşı ayrı bir muhabbetimiz var, ayrı bir sevgimiz var. İşte Ali Beyt'ten olması lazım ki ümmeti Muhammed onun etrafında kenetlensin. O fitnelerin döneminde, o tehlikeli ve zorlu dönemlerde ve zamanlarda. Ayrıca hürmetli, kuvvetli ve hürmetli. Çünkü Haşimi olması, Ali Beyt'ten olması hem kuvveti soy itibariyle hem de hürmeti din itibariyle. Bir kuvvet lazımdı ki dayanabilsin. Evet, dayandı. İşte Hazreti Ali Efendimizin halifeliğinin dördüncülüğe tehir edilmesi hikmeti de budur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin buyurmuş Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'e. Çünkü harici diyen bir grup çıkmış ortaya. Ya Ali, sen kafir oldun. Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmedin. Hüküm Allah'ındır demişler. Ayetleri dili getirerek Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir gibi zatlara kafir demişler. Ha, Peygamber Efendimiz'in haber verdiği gibi Hazreti Ali Efendimiz demiş ki sözünüz haktır. Çünkü ayettir, hak doğru söylüyor. Ama sizin teviliniz, sizin anlayışınız yanlıştır, batıldır diye onlarla mücadele etmiş. O ve benzerleri. Dolayısıyla Kur'an ayetlerini bahane ederek yanlış yorumlayanlara karşı savaşacağını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye haber vermiş. Gerçekten Hazreti Ali Efendimiz de böyle insanlarla savaşmış. Hatta Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ı Hazreti Ali Efendimiz onlara gönderirken demiş ki, ya amca, bu haricilere karşı sen ayetlerden delil getirme. Onlar ayetleri tevil ederler, yanlış yorumlarlar. Sen hadislerle onlara delil getir demiş. Gerçekten Hazreti Abbas Efendimiz o haricilere karşı hadislerle, onların da bildiği hadislerle delil getirmiş ve onlar bununla haksızlıklarını, hata ettiklerini anlamışlar. Birçoğu o yanlışından dönerek Hazreti Ali Efendimiz'in yanına gelmişler. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in 4. halife olmasının böyle ince bir hikmeti ve önemli bir maslahatı da söz konusu. Hem eğer Hazreti Ali olmasaydı, yani 4. halife, özellikle o fitnelerin çıkacağı dönemde ve özellikle Emeviler döneminde Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi zatlar olmasaydı, dünya saltanatı Mülûk-u Emeviye'yi bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Evet. Bu da çok önemli bir hikmet. Demek ki Hazreti Muaviye ve Hazreti Muaviye'nin soyundan gelen Emevi devletinde onların karşılarında Âl-i Beyt olduğu için özellikle Hazreti Muaviye'den sonra gelen bazı yöneticilerin, bazı tabiri caizse sultanların yaptıkları hatalar da gösteriyor ki eğer karşılarında Âl-i Beyt'ten o insanlar olmasaydı onlar bütün yoldan çıkma ve Allah korusun daha da büyük hatalara düşme ihtimali vardı. Öyleyse Hazreti Ali Efendimiz ve soyunun 4. halifeden sonra devam etmesi gösteriyor ki o Emevi sultanlarının bütün yoldan çıkmalarına onlar bir engel olmuş. Nasıl? Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Âl-i Beyt'i gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek öyle ya. Yani öyle iyi yönetimde bulunmaları, öyle adaletle hükmetmeleri gerekiyor ki karşılarındaki Hazreti Ali ve Âl-i Beyt'ten gelen zatlara karşı mağlup düşmesinler. Ümmet nezdinde, ümmet nazarında bunlar çok zararlı, öyleyse biz bunları getirelim şeklinde bir yönelmeye gitmesinler diye mecburen adaletli ve iyi olma gereğini duymuşlar. Niye? Onlarla bir denge içerisinde gelmek, muvazeneye gelmek ya. Bir dengede olmak. Ve ehli iman nazarında mevkilerini muhafaza etmek için her halde teşvik ve tasvipleriyle ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da, yani devlet reislerinin bazıları tabi yoldan çıkmış olabilir ama kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakayık-ı İslamiye'yi ve hakayık-ı imaniyeyi ve ahkam-ı Kur'aniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin 4. halife olması ve kendisinden sonra Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin de bulunmaları Emevi devletinin etbaalarını, onların tabiri caizse valiler olsun, diğer yöneticileri olsun, sultanlar olmasa da veya başka etbaalar, onların yolundan gidenler Hazreti Ali ve taraftarlarını, Hazreti Hasan ve taraftarlarını, Hazreti Hüseyin ve taraftarlarını dikkate alarak neye çalışmışlar? Şu üç şeyin muhafazasına önem göstermişler. 1. Hakayık-ı İslamiye, 2. Hakayık-ı İmaniye, 3. Ahkam-ı Kur'an, yani İslami hükümleri, imani hükümleri ve bir de fıkhi hükümleri muhafazaya ve neşre çalıştılar. Böylece onların varlığı bile İslam'ın korunmasına, muhafazasına ve yaşanmasına vesile olmuş. Bu hikmetten dolayı Cenab-ı Hak Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliğini 4. tehir etmiştir. Hikmetleri anlamaya çalışalım. Allah'ın rahmetini görmeye çalışalım. Yüz binlerle müştehidin muhakkikin. Evet, yüz binlerle muhakkik müştehitler o dönemde yetişti. Ve muhaddisini kamilin ve kamil muhaddisler ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı hem manevi alemin sultanı bunlar. Hazreti Ali ve soyundan gelenler. Şah-ı velayet. Yani sadece görüntüyü değil, Allah'ın izniyle insanların kalplerinde olanları da keşfediyorlar Allah'ın izniyle keramet kârane. Velayet yönünden bunlar çok yüksekli, çok kuvvetli. Sonra diyanet, dinin her türlü meselesine harfi harfine uyan insanlar. En küçük bir adabına bile riayet eden insanlar dini yaşıyorlar ve kemalat. Dinin bütün güzelliklerini hayatlarıyla göstererek en yüksek kemale ulaşmış insanlar. E peki böyle insanların bulunduğu bir toplumda ne yapacaksınız? Siz de mecburen iyi olmak zorundasınız ki onlar sizin rakibiniz olarak sürekli karşınızda duruyorlar. Abbasilerin ve Emevilerin, peki bunlar olmasaydı eğer, o zaman Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün çığırdan çıkmak kaviyen muhtemeldi. Nitekim Emevilerin sonunda ve Abbasilerin sonunda birçok yoldan çıkan krallar, sultanlar olmuş. İşte bu durum gösteriyor ki Hazreti Ali gibi, onun soyundan gelenler gibi böyle insanlar bulunmasaydı, o zaman bunların tamamen yoldan çıkma ihtimalleri vardı. İşte bu hikmetlerden dolayı Cenab-ı Hak o grubu tabiri caizse Hazreti Ali Efendimiz'i dördüncü halife olarak takdir buyurmuş ve muradı ilahiydi, ölçe gerçeğe geçmiş. Bize düşen görev Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına saygıyla, hürmetle bakmak, aralarında meydana gelen olayların hikmet yönünü araştırarak rahmetini, Allah'ın rahmetinin izini, özünü görmek ve onlar hakkında hayır duada bulunmaktan ibarettir. Onlar hakkında Allah kalbimizde kin ve nefret barındırmasın. Ayetinde ifade buyurduğu, Ya Rabbi, bizden önceki ehli imana, bizden önce imanla görüp geçenler hakkında kalbimizde kin ve nefret bulundurma duasını Rabbimiz kabul buyursun inşallah. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.